Erkam Radyo'da Sesli Dergi programına hoş geldiniz. Hayırlı akşamlar değerli dinleyenler. Bu akşam Yüz Akı Dergisi'nin Ekim 2018 sayısından muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin kaleme aldığı Hazreti Mevlana'nın Gönül Deryası'nda Sır ve Hikmet İncileri bölümündeki Nefs ve Şeytanın Silahı Vesvese başlıklı yazıyı sunacağız. Şeytan, Hazreti Adem aleyhisselamın ve bütün insanlığın düşmanıdır. Adem babamız Cenab-ı Hak tarafından yeryüzünde bir halife olarak halk edildiğinden beri iblis ona karşı haset, kin ve nefretle doludur. Kıskanç iblis Hazreti Adem ve evlatlarını ilahi inayet ve ikramlardan uzaklaştırmayı kendisine vazife bilmiş, kıyamete kadar Cenab-ı Hak'tan mühlet alarak bu işe girişmiştir. Şeytanın bu hususta elindeki tek silahı muhatabının kalbine attığı iva ve vesveselerdir. Ayet-i kerimede şeytanın insanları nasıl kandıracağına dair söylediği ifadeleri vardır. Allah onu, şeytanı lanetlemiş, o da şöyle demiştir. Yemin ederim ki kullarından belli bir pay edineceğim, onları mutlaka saptıracağım. Muhakkak onları boş kuruntulara boğacağım. Kesinlikle onlara emredeceğim de hayvanların kulaklarını yaracaklar. Şüphesiz onlara emredeceğim de Allah'ın yarattığını değiştirecekler. Hakkı batılla değiştirecekler, fıtratı bozacak müdahaleler yapacaklar. Kim Allah'ı bırakır da şeytanı dost edinirse elbette apaçık bir ziyana düşmüştür. Görüleceği üzere şeytanın insanlığı kandırmak için yapabileceği tek şey kalbe vesvese vermek, fısıltılar, telkinler ve kuruntular atmaktır. Yoksa insana bir kötülüğü doğrudan işletebilme kuvveti yoktur. Bu sebeple Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştur. Allah'a hamdolsun ki şeytan size vesveseden başka bir yolla zarar verememiştir. Allah'a hamdolsun ki o şeytanın tuzağını vesveseye çevirdi. Dolayısıyla bir mümin kendini şeytan vesveselerine karşı muhafaza ettikçe, zikrullah halinde bulundukça, yani şeytandan Allah'a sığındıkça, şeytanın şerrinden siyanet içinde olur. Şeytan vesvese silahını ilk olarak cennette huzur içinde yaşayan Hazreti Adem ve Havva'ya yöneltmiş, onları yalancı vesvese ve ivalarıyla yasak ağaca yaklaştırmış ve böylece cennetten kovulmalarını sağlamıştır. İnsan bu apaçık düşmanına karşı nasıl mağlup olur? Çünkü insanın içinde de bir vesveseci vardır. Ayet-i kerimede buyurulur. Andolsun ki insanı biz yarattık ve nefsinin kendisine fısıldadıklarını biliriz ve biz ona şah damarından daha yakınız. Ham nefs de insanın ruhani ve kalbi istikametinin tam zıttı, nefsani ve şehevani bir istikameti telkin eder. İstikbaldeki ebedi saadetlerine peşin, fani ve değersiz şeylere zebun olur. Bu sebeple nefsini tezkiye etmeyen kulun şeytanın vesveselerinden kurtulmasına imkan yoktur. Tefsiri bir izah olarak Zünnun-u Mısri Hazretleri ne güzel ifade buyurur. Bütün insanlar ölüdür. Alimler bundan müstesnadır. Bütün alimler uykudadır. İlmiyle amil olanlar bunun dışındadır. İlmiyle amel edenlerin de aldanma ihtimali vardır. Ancak ihlaslılar müstesnadır. İhlaslılar da dünyada her an büyük bir tehlikeyle karşı karşıyadırlar. Buna Bel'am bin Bağura'yı ve Karun'u misal olarak verebiliriz. Bel'am bin Bağura, İsrailoğullarından bir alimdi. Zamanında salih bir kimseydi. Kerametleri vardı. İsmi azama mazhardı. Fakat nefsine temayül etmesiyle helak oldu. Karun da zamanında salih bir kimseydi. Tevrat'ı en güzel şekilde tefsir edenlerden biriydi. Fakat Allah'ın verdiği malla şımardı, azgınlaştı, Hz. Musa'ya tavır koydu. İftiraya kadar gitti. Cenab-ı Hak onu güvendiği ve sığındığı hazineleriyle beraber yerin dibine geçirdi. Yahya bin Muaz, nefs ve şeytanın işbirliğine de dikkat çekerek şöyle der: "Şeytanın meşguliyeti yok, bizse meşgulüz. İşimiz gücümüz var. O bizi görüyor, bizse onu göremiyoruz. Biz unutuyoruz, oysa vazifesini hiç unutmuyor. Ayrıca büyük düşmanımız olan nefis de şeytanın lehine çalışmaktadır." İnsanın haleti ruhiyesi değişir. Bazen iradesini ele alarak şeytan ve nefse karşı kuvvet bulur. Böyle zamanlarda şeytan hemen saklanır. İnsanın zayıf anını beklemek üzere geri çekilir. Hiçbir zaman tamamen vazgeçmez. Fırsatını bulduğu anda muhatabının zaaflarına göre ya makam mevki ile ya para ve maddiyatla yahut da namahrem olan karşı cinsle kandırır. Hazreti Mevlana şeytanın bu hususiyetine karşı şöyle ikaz buyurur: "Ey insan! Senin içinde öyle korkunç bir düşman var ki, o akla engel, cana ve dine düşmandır. O düşman bir an kertenkele gibi saldırır, sonra kaçar, bir deliğe gizlenir. İnsanın gönlüne girip yerleşen şeytanın gönülde birçok manevi delikleri vardır. Allah'ı zikredince o deliklerden birine girer, gizlenir de sahibine vesvese veremez olur. İnsan dünya işlerine dalarak Allah'ı anmaz olursa, o deliklerden başını uzatır, dışarı çıkar. Şeytanın insandan gizlenmesine sinsi sinsi gizlenmek dediler. İşte onun gönüldeki deliğe girmesi bu sinsi gizlenmesidir. Şeytanın sinmesi ve büzülmesi kirpinin büzülmesine benzer. Kirpi büzülür, sonra başını çıkarır, sonra yine çeker. İşte o da öyle yapar. Cenab-ı Hak şeytana sinsi sinsi gizlenen buyurdu. Çünkü onun davranışları dikenli kirpinin başına benzer. Avcının korkusundan kirpinin başı zaman zaman dikenleri arasına çekilir, gizlenir. Kirpi fırsatını bulunca da başını dışarı çıkarır. Bu çeşit hileyle yılanı bile alt eder. Hazreti Mevlana'nın işaret ettiği ayetler Kur'an-ı Kerim'in son suresi olan Sure-i Nas'tandır. "De ki, insanların kalplerine vesvese sokan, insan Allah'ı andığında pusuya çekilen cin ve insan şeytanının şerrinden, insanların Rabbi, insanların Meliki, mutlak sahibi ve hakimi ve insanların ilahı olan Allah'a sığınırım." Şeytan aynı zamanda aldatıcıdır. Kur'an-ı Kerim onu El-Garur, çok aldatıcı olarak isimlendirmiştir. Onun bu aldatmalarının bir şekli de sağdan yaklaşmasıdır. Yani şeytan her zaman soldan yaklaşmaz. Yani daima şerri, nefsani şeyleri emretmez. Eğer muhatabını oradan aldatamayacağını anlarsa bu sefer sağdan yaklaşır. Yani iyi niyetliymiş gibi bir tavırla ümit ve kuruntu verir. Şeytanın vesveselerini anlatan bir başka ayeti kerime şöyledir: İblis şöyle dedi: "Öyleyse beni azdırmana karşılık and içerim ki ben de onları saptırmak için senin müstakim yolunun üstüne oturacağım. Sonra önlerinden, arkalarından, sağlarından ve sollarından onlara, insanlara sokulacağım, vesvese vereceğim. Sen onların çoklarını şükredenlerden bulmayacaksın." Ayet-i Kerime'de buyrulur: "Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın ve şeytan Allah'ın affına güvendirerek sizi kandırmasın." Şeytan bunu şu fısıltılarla yapar: "Nasıl olsa gençsin. Şimdi nefsinin isteklerini yerine getir. Sonra tevbe eder, halini düzeltirsin. Nasıl olsa Allah da zaten gafurdur, rahimdir." Bu ahmakça hale Kur'an-ı Kerim'den bir misal. Yakup aleyhisselamın evlatları, kardeşleri Yusuf aleyhisselamı kıskandılar. Aralarında dediler ki, "Yusuf'u öldürün veya onu uzak bir yere atın ki babanızın teveccühü yalnız size kalsın. Ondan sonra da tevbe ederek salih kimselerden olursunuz." Görüldüğü gibi burada sonradan tevbe etmek düşüncesiyle kendini kandırarak günahı bile bile işleyiş tarzı var. Bugün de birçok cahil anne evladına, ''Oğlum sen daha gençsin, namazını sonra kılarsın, kızım daha gençsin, şimdi gençliğini yaşa, başını sonra örtersin.'' diyerek onları kendi elleriyle ifsat ve İdlal etmektedir. Halbuki gençlik toprağa atılan bir tohum gibidir. Anne baba ve eğitimciler de bahçıvan gibidir. Bahçıvan ektiği, diktiği bitkiye ne kadar ihtimam gösterirse o nebat o kadar verimli olur. Şeytanın evlatların tahsiliyle alakalı vesveseleri de çoktur. Çünkü ayeti kerime ile sabittir ki şeytan mallara ve evlatlara ortak olmaya çalışır. Günümüzde tahsil sadece dünya istikbalini kazanmanın yolu olarak görülmekte. Gafil anne babalar da evlatların sadece dünya istikbaline ihtimam göstermekte ve bu uğurda dinden, takvadan taviz vererek şöyle telkinlerde bulunmaktadırlar. Aman sen bir an evvel dünya istikbalini kazan, gerisi önemli değil. Halbuki dünya istikbalini de, ahiret istikbalini de takdir eden ve lütfeden Allah Teala'dır. Tahsil etrafında şu da şeytani bir vesvesedir. Çocuğuma falanca mektepte pedagojiyi, psikolojiyi vesaire okutuyorum ki iyi bir eğitimci olsun. Niyet güzelmiş gibi görünür. Halbuki bahsettiği mektep yabancıdır yahut yabancıların tesiri altındadır. Firut ve batılların zehirli ve sapık hezeyanlarından beslenmektedir. Anne babaların evlatlarını böyle bir tahsile kendi elleriyle sokmaları şeytanın ne kadar acı ve vahim bir ifsadıdır. Çaresi ve doğrusu nedir? Müminlerin eğitim ve ruhiyat esaslarını Allah ve Resulünün talimatlarıyla Kur'an ve sünnet istikametinde inşa ve tesis etmeleri lazımdır. Sahasının mütehassısları tespit ediyorlar ki, Descartes, Pascal, Montaigne ve Hume gibi nice batılı mütefekkir, İmam Gazali'nin Latince'ye tercüme edilen eserlerini hayran hayran okumuş ve huzuru Müslüman alimlerin eserlerinde bulabilmişlerdir. Yine tahsil etrafında şeytanın bir başka tuzağı da şudur. Tahsil, ilim ve bilgi edinmek dinimizde de makbul ve hatta farzdır. Doğru, fakat hangi ilmin tahsili? Farz olan tahsil, bir insanın ilmi halini bilmesidir. Kur'an kültürünü tahsil etmesidir. Marifetullah'ta derinleşmesidir. Bu da müstakim alimlerden tahsil edilmelidir. Sair ilimlerse ilahi kudreti tefekküre vesile olduğu nispette faydalı bir ilim olur. İnsanlığa faydalı olacak nispette ondan istifade edilir. Fakat şeytani ve nefsani vesveselerle işin içinde tahsil, bilgi vesaire kelimeler geçiyor diye dinden her türlü taviz veriliyor, işin içinde okumak var diye her türlü haram sanki helal oldu, bütün mahsurlar kalktı gibi davranılıyor. Bu hususta İmam Gazali'nin çok mühim ikazları vardır. Ona göre farzı aynı olan ilim, insanın imanını bilmesidir. Ardından bir Müslüman olarak neleri yapıp neleri terk etmesi gerektiğini öğrenmesidir. Bu cümleden olarak kişinin kalpten kötü huyları bertaraf etmeyi, şeytanın hilelerini ve insanı ebedi helake götüren vesveselerini öğrenmesi de farz-ı ayn'dır. Gazali Hazretleri bu ilimleri öğrenmeden diğer ilimlerle meşgul olmayı ise ahmaklık olarak görür. Şöyle izah eder. Toprak çalı çırpıdan ve diken gibi şeylerden temizlenip düzenlendiği vakit yeşillikler ve güzel kokulu bitkiler yetiştirdiği gibi kötü huylardan temizlenen kalbin de iyi huylarla dolacağında şüphe yoktur. Yabancı maddelerini temizlemediğin kıraç bir topraktan mahsul alamayacağından emeğinin boşa gideceği gibi kalbini temizlemeden boşuna farz-ı kifaye ilimlerle uğraşma, bilhassa halk içerisinde bu ilimlerle meşgul olan varken Zira meşgul olan varsa farz-ı kifaye de zaten yerine gelmiş olacaktır. Zira başkasının iyiliğine çalışırken kendini helake sürükleyen akılsızdır. Bu davranış kendini öldürmek için boynuna dolanmış yılan, koynuna girmiş akrep dururken başkasının üzerine konan sineği kovalamak için yelpaze arayan kimsenin hali gibi en büyük bir ahmaklıktır. Gazali Hazretleri'nin bu ikazlarına kulak vermeyip tahsili zihne bilgi depolamak şeklinde anlayınca ortaya akademik bilgiçlik hastalığı çıkıyor. Sırf okumak için okunan mektepler, kitaplar, takip edilen programlar. Faydası ne? Hiç. Zararı ne? Zaman israfı, gereksiz bilgi ukalalığı, zihinlerin, kalplerin mezbeleliğe dönmesi, asıl tahsilden fersah fersah uzaklaşmak. Ayet-i Kerime'de buyrulur. Çalışmış, boşa yorulmuşlardır. Amiletün nasibe. İmam Gazali'nin naklettiği ibretli hadise şu ayetin tefsiri gibidir. Kamil ve arif bir kimse, alimin birini öldükten sonra rüyasında görmüş ve ''O mücadele ettiğin ilimler ne oldu, onlardan bir fayda gördün mü?'' diye sormuş. O da avucunu açıp üflemiş ve şöyle demiş. ''Onlar kül olup dağıldı gitti. Ancak gece karanlığında Allah için kıldığım iki rekat namazdan fayda gördüm.'' Yine şeytan haramlara yaklaştırmak için şöyle telkinlerde bulunur. ''Bir kerecikten bir şey olmaz. Bir kere kredi çeksen ne olur ki? Kumar, faiz, rüşvet gibi haram yollardan kazansan da sonra hayır hasenat işleyip kendini affettirirsin. Allah tevbeleri kabul eder. Daha çok zaman var.'' Muhterem pederim Musa Efendimiz'den bu hususta bir hatıra dinlemiştim. Yakın tarihimizde maalesef birçok vakıf malı vakıflarına hıyanet edilerek ebedi hayrat gayelerinden çıkarılarak mülke dönüştürülmüş ve satılmıştı. Konya'da da böyle bir vakıf malı satılırken varlık sahibi sehabetli bir insana şöyle şeytani vesveseler verirler. ''Hacı Bey, bunu siz alın. Siz nasıl olsa hayır hasenat sahibi bir insansınız. Sizin için mahsuru yoktur.'' Adam da bu telkinlere kapılarak vakıf malını satın alır. Perişan akıbetini şöyle anlatır. ''Neyim varsa kaybettim. Sadece o vakıf malı değil, birer birer bütün malı mülküm mahvoldu. Şimdi borçların altında iki büklüm hale geldim.'' Nitekim halk arasında kıssadan hisse olarak Süleyman aleyhisselam zamanından şöyle bir hadise anlatılır. Hazreti Süleyman bir serçeyi azarlamıştı. O serçe Süleyman aleyhisselama dedi ki, ''İstersem senin saltanatını mahvederim.'' Süleyman aleyhisselam sordu, ''Küçücük cirminle bunu nasıl yapacaksın?'' Serçe şöyle cevap verdi, ''Kanatlarımı ıslatır ve bir vakıf toprağına sürerim. Sonra da kanatlarıma bulaşan vakıf toprağını senin sarayının damına taşırım. Böylece benim taşıdığım o vakıf toprağı senin sarayını çökertmeye yeter.'' Faiz de Allah'ın yasakladığı ve harp ilan ettiği bir büyük günahtır. Birçokları maalesef bir kere diye bulaşmakta ve bir daha çıkamamaktadır. Burada şeytanın vesveselerinden muhafaza için bilinmesi gereken hadis-i şerifte ifade buyrulan şu İslami prensiptir. Allah Teala temizdir, sadece temiz olanları kabul eder. Yani haram olan bir şeyi kasten irtikab edip sonra onu içinden tasadduklarda bulunarak temizlemeye imkan ve ihtimal yoktur. Öyle ki mesela faiz, kumar gibi bir haramdan elde edilmiş bir paranın tamamı bir fakire verilse yine tasadduk olmuş olmaz. Sadece yapılması gereken yapılmış, haram bir para elden çıkarılmış olur. Bundan sadaka sevabı elde edilmez. Öyleyse gayri şer'i kazançların en hafifinden dahi uzak durmak zaruridir. Sadaka ve infaklar sadece bir kazanca, farkına varılmadan bulaşmış hataları temizleyebilir. zaten paranın nereye gittiği, nereden geldiğinin alametidir. İnsanın para üzerinde iradesi yoktur. Paranın insan üzerinde iradesi vardır. Eğer para helal ve temiz kaynaklıysa, helale ve hayrata yönelir. Eğer bulanık ve karışık yerlerden geliyorsa, gittiği cihette bulanık ve karışık olur. Biraz israfa ve yanlış yollara, biraz da hayır hasenata gider. Eğer haramdan geliyorsa, sarf edildiği yerde haram ve bozuk olur. Bu sebeple bir insan kazancının mahiyetini merak ediyorsa, parayı nereye sarf ettiğine bakmalıdır. Şeytanın sağdan yaklaşarak verdiği vesveseler, ahlaki vasıfları da çürütür. Mesela bir mümin kendisini övmemeli, yaptığı hayırları dile getirerek insanlara göstermeye yahut duyurmaya çalışmamalıdır. Fakat şeytanın öğrettiği tarzda kimileri şöyle dolambaçlı yollarla kendilerini methederler. Efendim, acizane ben haftada ancak iki hatim indirebiliyorum. Fakir ancak şu kadar cami yaptırdım, şuraya şu kadar infakta bulunabildim. Halbuki kişinin bunları söylemesi, hak rızasına insanların övgüsünü ortak etmek ve sevabını boşa çıkarmaktır. Bir övünme, arıya sıkıştırılan birkaç kelimeyle övünme olmaktan çıkmaz. İslam büyükleri asla övünmemişler, çok samimi tevazu ifadelerinde bulunmuşlardır. Mesela Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Ömer efendilerimizin her ikisi de hilafet makamına geçtiklerinde ''Ben sizin en hayırlınız değilim'' demişlerdir. Zamanımızda şeytani vesveselerle zuhur eden ve çoğalan büyük felaketler vardır. Birincisi, iffet hususundaki lakaytlıklar, ihtilatlar, zinaya götüren çirkin ahval, ailelerin perişan olması, boşanmaların artması, tesettürden tavizler verilmesi, maalesef bazı kapalı hanımların dahi vücut hatlarını belirten kıyafetler giymesi. Halbuki İslami tesettürde cilbap vardır. Bu vücudu belli etmeyen bol elbisedir. Çarşaf da olabilir, bol manto da. Mühim olan tesettür ölçüleridir. Yani vücudu ilahi çerçeveye göre örtmektir. Dar ve yapışık elbise giyenleri Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem giyinik çıplaklar diye vasfetmiş ve bunun bir kıyamet alameti olduğunu bildirmiştir. İkincisi, kadın erkek karmaşıklığı, hem de unisex denilen tarzda giyim kuşamda, tıraş ve benzeri ahvalde kadın ve erkeğin birbirine benzemeye zorlanması. Halbuki Peygamberimiz, kadına benzemeye çalışan erkeğin ve erkeğe benzemeye çalışan kadının Allah'ın lanetine duçar olacağını, yani rahmetinden uzak kalacağını bildirmiştir. Üçüncüsü, batıdan esen rezil rüzgarlarla eşcinselliğin terviç edilmesi, normal gösterilmesi, yeni nesillere empoze edilmesi. Bu şenaatse Lut kavmini yerle bir eden bir beladır. Dördüncüsü, kılık kıyafette, saç ve eşkalde, daha birçok sahada insanlarımızın gayrimüslimlerden ayırt edilemez şekillere girmesi. Halbuki Peygamberimiz buyurur, herhangi bir topluluğa benzemeye çalışan onlardandır. Beşincisi, israf ve marka hastalığı, şöhret budalılığı halinde eşyayla gururlanma iptilası. Aynı eşyanın sırf markası yüzünden çok pahalı şekilde satın alınması ve bununla güç gösterisi yapılması, israf çılgınlığı. Üstelik o markaların ekseriyette İslam düşmanı bir takım Siyonist global sermayeden olması cihetiyle gafil Müslümanların parasıyla zalimlerin desteklenmesi. Ayet-i Kerime'de buyrulur, saçıp savuranlar şeytanların kardeşleridir. Altıncısı, yine iffeti zedeleyen itilat mekanları, kafeler, kitap kafeler, malayaniye zemin olan mekanlar, sigara ve nargile dumanına boğulmuş bir takım kasvetli yerler. Böyle mekanlarda karışık halde oturan güya örtülü kızlar, güya dindar delikanlılar. Hazreti Mevlana'nın ifadesiyle sözün maskarası olunan yerler. Yedincisi faiz. Faizin girmediği yer kalmadı. Türlü tevillerle birçok insanın kazancına faiz karıştırması. Halbuki faiz Allah'ın savaşlaştığı bir facia. Sekizincisi, internetin ve televizyonun bazı rezil, çirkin, gayri İslami ve ahireti unutturan programları, bunlarla dolu cep telefonlarının insanları robot haline getirmesi. Dokuzuncusu, bütün bu ve benzeri gaflet ve günahlara rağmen emri bil maruf ve nehyi anil münkerin adeta terk edilmiş olması. Cenab-ı Hak, Araf suresinde ashabı septi yani cumartesi günü avlanma yasağına uymayan topluluğun uğradığı akıbeti anlatır. O kavim 3 gruba ayrılmıştı. 1- Yasağı çiğneyen fasıklar, 2- Fasıkları ikaz eden müminler, 3- Fasıkları ikaz etmeyen nehyi anil münker vazifesini terk edenler. Kahri ilahi geldiğinde sadece fasıkları değil, onları uyarmayanları da helak etmiştir. Dolayısıyla bunlar asla küçük, basit ve ehemmiyetsiz görülmemelidir. Zira ayette cehennem ehlinin hüsrana düşmelerinin sebebi sorulduğunda, "Batıla, dünyaya dalanlarla beraber dalıyorduk" diyecekleri beyan buyurulur. Bu basit görülen gafletler aslında öyle ağır haramlardır ki bunlar nice kavimlerin helak sebebi olmuştur. Bütün bunlar Allah'ın yardımını kesen hadiselerdir. Cenab-ı Hakk'ın yardımı ona kulluğumuz nispetinde gelir. Her Fatiha'da okuyoruz. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. Ancak sana kulluk eder ve ancak senden yardım dileriz. Ayetteki fiil kalıplarının cemi, çoğul gelmesi de bu yardımın içtimai buğdunu gösterir. Hem kendimizi ıslah ve ihya edeceğiz, hem de toplumun ıslah ve ihyası için gayret edeceğiz ki iki cihanda ilahi yardıma nail olabilelim. Osmanlı'da da edebali silsilesi devam ettikçe bereket ve zafer devam etti. Lale devrinde maneviyat gevşeyince her şey tersine döndü. Zaferlerin yerini hezimetler aldı. Bugün ekonomik sıkıntılar yaşanmakta. Bunlara elbette türlü siyasi ve iktisadi sebepler sıralanabilir. Lakin manevi sebepleri de düşünmek icap eder. Mazide her biri bir kavmin tarihten silinmesine sebebiyet veren helak sebeplerinin hepsi bugün toplumumuzda yaşanıyor. Bizler Allah'ın rahmetine nail olabilmemiz için hem kendimizi ihya hem de toplumumuzu ıslah etmeye gayret etmek mecburiyetindeyiz. Ya Rabbi, bizi ezeli düşmanımız olan şeytandan muhafaza eyle. O kovulmuş şeytandan sana sığınırız ya Rabbi. Bizleri onun vesveselerinden, iva ve yalanlarından koru. Amin. Değerli dinleyenlerimiz, muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin Hazreti Mevlana'nın Gönül Deryası'nda Sır ve Hikmet İncilleri bölümündeki Nefs ve Şeytanın Silahı Vesvese başlıklı yazısını paylaştık bugün programımızda. Yüz Akı Dergisi'nin Ekim 2018 sayısından aktardık bu yazıyı. Böylelikle programımızı da noktalamış oluyoruz. Başka bir programda farklı yazılarla yeniden birlikte olabilmek ümidiyle geceniz hayır olsun efendim. Hoşça kalın.